Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Dünya ve dünya içinde yaşayanlar, dünyaya gönül vermek, dünyayla hemdem olmak. Doğrusu dünya yaşanacak bir yerdir ama uhraya göre seviye itibariyle düşüktür. Dünya bir imtihan yeriydi. Dünya dar-ı firkattı. Uhra dar-ı vuslattı. Firkat yani ayrılık yurdu, birbiri ardınca toprağa gidenlerin, giderken sükun edenlerin ve sükut edenlerin yurdu haline gelmişti. Mevlam Celle Celaluhu bizleri yaşıyorken dünyada gerçek anlamda gönül vermeyenlerden ve gerektiği anda Rabbimin yolunda harcamayı bilenlerden eylesin. Rahmet etsin, mağfiret etsin. Doğrusu akıllı insan, dünyayla olan hevesini soğutmayı bilen insandır. Dünyayla arasına bir kış koyan insandır. Allah yolunda basamakları basamak basamak çıkarken, dünyanın Rab'tan uzaklaştıran bütün silüetine karşı Rabbani bir zırh bürüyen insandır. Aslında bir hadiste şöyle bir örnek vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlardı. Cimri adam ile sadaka verenin yani Allah için çok çok rahmette bulunan adamın misali şuna benzer. İki adam üzerlerinde zırh vardır, demirden bir zırh. Zırha öylesine bürünmüşlerdi ki elleri de zırhın içinde kalıp göğüslerine yapışmış ve dışarı çıkamamıştır. Sadaka vermeyi alışkanlık haline getiren kişi ise, cömert kişi ise, sadaka vermeye niyet edince o zırh kendi kendine açılmakta, eller zorlanmadan, sıkıntıya uğramadan zırhtan dışarı çıkmaktadır. Cimri de sadaka vermeye niyet edince o zırh daha da büzülmekte ve daralmaktadır. Hareket edemez hale gelmektedir. Aslında burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam kalbi anlatıyordu. Sanki zırhı kalbe benzetiyordu. Kalbi de zırha benzetiyordu. Verenin kalbi geniştir. Ellerini hareket ettiren zırhın içindeki adam gibi. Vermeyi bilmeyen ise o zırh yani kalbi dardır, daraltır öylesine ki hareket edemez. Dünya bir dar firar demiştim. Dünya bir dar firkat demiştim. Ukba bir dar usvattır demiştim. Firkatın içinde usvatı yakalayabilmek, usvatı baş tacı edip firkatten firkate sığınmak. İşte bugünkü sohbetimde diliyorum ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o muhteşem cemaatinden bizim karanlık dünyamıza bir rahmet gibi birdenbire o girilemeyecek mekanlardan mekan bulup yer bulup ufak noktalardan dahi deliklerden dahi iç alemimize, ruh alemimize birdenbire giriş yapan ve oradaki karanlıkları aydınlatan o muhteşem cemaatten birkaç örnek sunmak istiyorum. Gönül vermeyenlerin, doğrusu gönül verip, Allah'a gönül verip, ukbaya gönül verip, dar-ı firkatı dar-ı firkat bilip, ayrılık yurdu bilip, onu ancak bir müddet dinlenip durup sonra yola devam edenlerin devam ettiği gibi görenlerin örneklerinden örnek vermek istiyorum. Allah yolunda harcama denirken, Allah için verme derken, aslında Allah için veren kendi için vermiyor mu? Sen Allah için verirken kendi ahiretine vermiyor musun? Ahiret yurdunu açmıyor musun ki sen? Dünya bu işte. Ne yatırırsan ahiretine, karanlık gecede o gelecek önüne. Bir an elektrikler sönüyor. El yordamıyla mum arıyorsun, kibrit arıyorsun. Evde bir telaş var, çocuklar sığınıyor annenin gölgesine. Babanın yanına koşuveriyorlar çocuklar, karanlıktan korktuk diyorlar. Ama biraz ötesi elektrik gelecek, mum yanacak, kibrit yanacak, aydınlanacak ev. Sonra düşününüz ki bütün bir sonsuz bir hayat ki sonsuz, sonsuz kavramına ne doldursan doldur işte. Sonsuzca bir karanlık gözü karaltacak, gözü insan gözünü dahi körleştirecek zifiri bir karanlık. Aydınlık yok, nur yok, kibrit yok, mum yok. Işık yok, güneş gelmeyecek, güneş küsecek sanki onlara. Velleyli suresinin, Leyl suresinin 17 ve 20. ayeti kerimeleri derler ki Sıddık-ı Ekber'i anlatır. Ve seyücennebuhel etkallezi yu'timâlehu. Yetezekki ayeti kerimesi derler ki Sıddık-ı Ekber'i anlatır. Ayette şunu anlatıyordu. Takva sahibi Allah'ı bilen ateşten uzaklaştırılacaktır. O malını Allah yolunda veriyordu da temizleniyordu. Bugün yanıma bir hacı dayım gelmişti. Şu an belki beni dinliyordur evinde. Bir anda bir nebzede bir çırpıda ben 40 öğrenciyi okutmak isterim demişti. Ve her birine hocam siz tayin ediniz ne kadar vereyim diye. Ben rakamları telaffuz ederken daha yukarıya doğru, daha ötesini de veririm. Şartları vardı verecek talebelerine. Bir anda verivermek, bir anda kesenin ağzını açmak diyelim ona. Allah'ı bilmek, Allah'ı düşünmek. Çıkarken ona dedim ki, belki yaşı 80'e varmış, 70-80 arasındaki Hacı Efendi'yi yolcu ederken beraber tayin ederiz, beraber elinizle vereceksiniz. Benim de şartım o demiştim. Biz tespit edeceğiz, sen vereceksin elinle demiştim. Benim de şartım oydu. Çıkarken sakallı sıvazlarken Hacı amcamın öyle dedim kendisine. İnanıyorum ki zor günde Akabe'de en zorlandığın anda, en zorlandığın günde senin Allah için olan bu adamın önünü açacaktır. Ben öyle deyince ağlamaya başladı. Akabe'yi aşabilmek, Akabe'de durmamak. Bu nedenle Sıddık-ı Ekber'e Nebi Aleyhisselatü Vesselam Tebük gazvesi arifesinde yardım edin dendiğinde Sıddık toparlıyordu evdeki her şeyi de geliyordu da Nebiler Nebisi soruyordu ma ebkayte leke ve evladeke ya Ebu Bekir'in. Ebu Bekir diyordu, çoluk ve çocuğuna ne baktın? Ebkaytu lehumullah ve Resul diyordu. Ben onlara Allah ve Nebisini bıraktım diyordu. Diyordu da derler ki bu ayeti kerimeler işte. Takva sahibi ateşten uzaklaşır ayeti Sıddık'a iniyordu. Sıddık'ı anlatan ayetler olarak iniyordu. Ancak bu ayetin bir şartı vardır. İlle ibtigâe vecihi rabbil a'lâ diyordu. Yüce olan Rabbinin rızasını kazanmak için verir sadece. Bir niyeti vardır. Ancak ve ancak vecihu rabbil a'lâ için verir. Rabbi için. O da razı gelecektir. Allah da onu razı kılacaktır. O Allah'ı razı etmeye çalışıyordu. Allah da onu razı edecektir. Ne muhteşem bir ticaret değil mi? Ticaret diyorum. Çünkü Allah ruhları almak için, Allah yolunda şehit edenler için de ticaret kelimesini kullanıyordu. Şira kelimesini kullanıyordu. Alışveriş diyordu. Nefislerini veriyorlar Allah'a. Allah da onların karşılığında onlara cenneti veriyordu. Selam olsun. Selam olsun Ukba'ya hedeflenmiş olanlara ki onlar Allah'ı seviyorlar, Allah da onları seviyordu. Bir seferinde Fahri Kainat öyle diyorlardı. Bana Ebu Bekir'in malının verdiği fayda kadar kimsenin malı fayda vermemiştir. Ebu Bekir'in malı bana hep fayda verdi. Daraldığı anda geldi yani. Sıkıldığı ve sıkıştığı anda bir ferec gibi geliverdi. Duyunca Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başlıyordu. Nebi'yi gözetleyen, Nebi'yi gözleyen, kainata Nebi gözüyle bakan, kainata bir Ömer gözüyle bakan, bir Ebu Bekir gözüyle bakmak. Siz kainata kimin gözüyle bakıyorsunuz? Ya siz namazsız geçen bir ömür, ya siz Allah'ı zikretmeden geçen bir ömür, ya siz bütün hayatı boyunca Allah'tan bigane kalmış hangi gözlükle dünyaya bakıyorsun? Kimin gözüyle? Duyuyordu Ebu Bekir de ağlıyordu. Sıddık ağlıyordu. Sıdkın sadık gözyaşları, Sıddık'ın sadık gözyaşları sicim gibi akarken şöyle diyordu. Ya Nebi diyordu. Ben ve benim malım senden başkasının mıdır ki? Hepimiz senin değil miyiz ya Resulallah? Hazreti Urve diyor ki, Hazreti Ebu Bekir'in İslam'a girdiğinde 40 bin dirhemi vardı. 40 bin altın yani. Fakat Sıddık hepsini harcıyordu. Hicret vakitinde Hazreti Ebu Bekir'in parası 5 bin dirheme düşmüştü. 35 bini gidivermişti. O bütün bu paraları İslam'ı kabul ettiği için zulme uğrayan köleleri satın alıp azat etmek için harcıyordu da, hatta bir seferinde Ebu Kuhafe babası henüz Müslüman olmadan önce diyecekti ki, tükettin kendini Ebu Bekir. Tüketiyordu, doğru doğru tüketiyordu. Ama bir yerde sağlam bir yapı kuruyordu, Cennetil Me'va'da Sıddık'a mekan yapılıyordu. Ne güzel bir alışveriş yapıyorlardı. Siz ne mübarek bir nesilmişsiniz. Siz ne büyük bir rahmet kuşatmışsınız siz. Ne kadar uzak kaldık. Sizi anlamaktan, sizin yolunuza gitmekten. Ama ne garip ki bizim adımız da Müslüman. Kimliğimiz Müslüman. İsmimiz Müslüman. Ama kalp hayatımız, ruh hayatımız ne kadar uzak sizden. Bir ara Ebu Kuhafe diyordu ki, oğlum Ebu Bekir, madem ki köle azat edeceksin, bari güçlü olanlarını satın al ki sana yardım etsinler. Zaman gelince senin pazun olsunlar, senin yanı başında olsunlar. Bakın ki Ebu Bekir'e ne diyordu. Ben kendim için azat etmiyorum ki, ben Allah için azat ediyorum baba diyordu. Çünkü o güçsüzleri kurtarıyordu zulmün pençesinden, zalimlerin pençesinden mazlumları kurtarıyordu. Gayesi nam yapmak değildi, gayesi adam kazanmak da değildi. Bir gayesi vardı. Kur'an-ı Kerim ifade ediyordu ya, hani henüz deminki ayeti kerimede, İllebtigâe vecihi rabbil âlâ, yüce Rabbin rızasını kazanmak. Bu nedenledir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde öyle buyuruyorlardı. Kim bana iyilik yapmışsa ben karşılığını vermişimdir. Karşılığını vermediğim kimse yoktur. Ancak Ebu Bekir hariç. Onun iyiliği benim üzerimdedir. Onun karşılığını veremedim diyordu Nebi. Düşünebiliyor musunuz ki Fahri Kainat övüyordu onu. Bu bir şehadet değil mi? Bu bir şahitlik değil mi Rabbin huzurunda? Nebi onu övüyordu. Nebi diyordu ki, Ebu Bekir'in hakkını veremedik. Büyüklerden bir büyük anlatıyor. Hazreti Osman bir gece vakti mescitten dışarı çıkıyordu. Yalnız başına evine gidiyor ki yolda bir çocuk görüyordu. Çocuk Hazreti Osman'la yürüyordu. Zinnureyn'le yürüyordu. Çocuğa diyordu ki, bir şey mi diyeceksin evlat? Hayır diyordu. Allah sizi salih kılsın, salim kılsın, felahınızın Allah'tan temenni ederim, bir şey söylemeyeceğim. Şu gece yarısı karanlıkta yalnız yürüdüğünüzü görünce, yalnızlığınızdan dolayı size bir zulüm ulaşmasın istedim de, sizi korurum diye sizinle yürümek istemiştim de, hani dedim ki ne olur ya, Hazreti Osman'a karşı bir saygısızlık olur da öyle bir şey olmasın diye yürüdüm sizinle dediğinde, elinden tutacaktı. Ona iyilikte bulunacaktın. Benzeri bir olay Abdullah bin Amir arasında olacaktır. Hazreti Osman'ın amcasının oğlu üzerinde. Cömertlerdi. Allah için vermeyi biliyorlardı. Allah için verirken de hesapları Allah'tı. Başka bir hesapları yoktu. Çünkü verdiklerinde Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Bilal'e dediği gibi وَنْفِقْ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ عَنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا Harca ey Bilal, arşın sahibinin azaltacağından korkma, korkma diyordu. Harcamayı bilenler, Allah için verip de arkasına bakmayanlar, ama olduğu için verebilenler, ya olmadığı için veremeyenler, ya içi yananlar, ya Hazreti Ali gibi Nebi'ye girip de ya Resulallah fakirim veremiyorum diyenler.
Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün. Götürün. Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğine yatırın. Dertliyim dermanı ondan getirin. Alın beni efendime götürün. Dertliyim dermanı ondan getirin. Alın beni Can'a Ahmet'e götürün.
Abbas anlatıyor. Radiyallahu anhuma. Bir adamın bahçesinde bir hurma ağacı vardı. Komşusunun evin üzerine sarkıyordu bir dalı diyordu. Komşu fakirdi. Adam hurmalarını toplamak için ağacı sallayınca hurmaların bir kısmı fakir komşunun evine düşerdi. fakir komşusunun fakir çocukları hurmaları toplarlardı da adam ağaçtan inerdi. Komşunun evine gider, o çocukların ellerinden hurmaları alırdı. Hatta parmağını ta onların boğazlarına sokarak hurmaları dışarı çıkarırdı. Fakir Resulullah'a gidiyordu. Dulların, gariplerin, mazlumların barınağı olan, ebedi imam olan Fahri Kainat'a gidiyordu. Ene veliyyü men la veliyye leh dediği gibi, o sahipsizlerin sahibiydi. Ya Resul diyordu. Çocuklarımın boğazından çıkarıyor hurma parçalarını. Ben garibim, satın alamıyorum. Nebi hüzünleniyordu da sen git diyordu. Allah'ın Nebisi çağırıyordu adamı, diyordu ki şu adama şu hurma ağacını versen sana cennette hurma ağacı verilir. Ben dua ederim. Adam diyordu ki ya Resulallah, başka insanlar da o ağacı istediler. Ama ben o ağacın hurmasını çok seviyorum. Onu satmam diyordu. Nebi susuyordu. Derler ki üçüncü bir adam ki o bilinen bir sahabeydi. Derler ki o Ebu Dahdahtır. O duyuyordu bunları da, kulak kabartıyordu da. Malın sahibi gittikten sonra Resulullah'a geliyordu. Ya Resulallah diyordu. Ben o ağacı alıp versem o fakirlere, o vaat edilen cennet hurmaları bana verilir mi? Nebi diyorlardı ki aynen sana da var. Kalkıyordu ve gidiyordu. Sahibin yanına giriyordu. O esasen esas sahibe iyi secde etmişti. Allah'a secdeyi bilen o sahabi şimdi hurma sahibine gidiyordu. Diyordu ki benim hurma bağım var. Sen o ağacı herhangi bir değer karşılığında satabilir misin? Adam diyordu ki peygamber bana cennete ağaç vaat etti. Ben yine vermedim. Ben bu ağacı çok severim. Belki onu satarım ama kimse bunun karşılığını veremez. Soruyordu sahabi ne istiyorsun? 40 ağaç, bir ağaç karşılığında. Sahabe diyordu ki eğri bir ağaç, 40 ağaç karşılığında çok fazla. Ama ben onun karşılığında 40 tane ağaç versem satacak mısın? Ağacın sahibi diyor ki eğer sen sözünde doğruysan ben 40 tane ağacı bir ağacın karşılığında verdim diye yemin et bakayım. Sahabi yemin ediyordu. Senin o eğri ağacının karşılığında ben 40 ağaç verdim. Adam dönüyordu. Satmıyorum diyordu. Dönemezsin diyordu. Bana yemin ettin sen, Allah'tan kork. Ağaç sahibi daha çok kapacaktı. Niyeti pazarlığı kızıştırmaktı. Dünya niyeti bu. Ya ufa niyeti. Ya ahirete kaybedeceğini niye düşünmez insanlar hiç? Diyordu ki peki vereceğin 40 ağacın hepsi bir yerde olsun. Sahabi diyordu ki hepsi bir yerden olacak. Ahitleşiyorlardı. Ebu Dahdah Resulullah'ın yanına geliyordu. Ya Resulallah diyordu. Satın aldım o ağacı, fakire verdim. Size bağışladım. Resulullah gidiyordu fakirin evine, çocukların bulunduğu o eve, Garip çocukların bulunduğu o yere diyordu ki ağaç sizindir artık. Seviniyordu çocuklar. Garip çocuklar seviniyorlardı. Derler ki kem min azkin mudella li ebi dahdah sözünü Nebi Aleyhisselatü Vesselam işte bu sahabi için söylemiş derler. Kem min azkin mudella li ebi dahdah. Ebu Dahdah için cennetten aşağı doğru sarkmış nice dallar gördüm. O şöyle olacaktı sonraları. Selam olsun onlara selam. Selam olsun sevgiye. Selam olsun sevgiliye, selam olsun sevgiliyi sevenlere. Derler ki Uhud akabindeydi. Uhud'da şehit olanlar şehit olmuşlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şehitleri dolaşıyordu. Medine'de firkat vardı. Medine'de gözyaşı vardı. Dostun dostları yerdelerdi. Boylu boyunca uzanmışlardı. İbn-i Cahş gibi, Hazreti Mus'ab gibi. Desem ki dağların aslanı Osman, Hazreti Hamza gibi. Desem ki, Sa'd ibn-i Muaz gibi edebe susamış olanlar, birbiri ardınca taze ve narin serviler gibi uzanmışlardı Uhud meydanına. Nebi dolaşıyordu. Dolaşıyordu da her birinin başında duruyordu. Kah Hanzaların başında, kah başka birinin başında. Razıydı onlardan, elleriyle saçına dokunurken sahabinin Nebi. Sonra birdenbire Hamza'nın yanına girecekti. Dağların aslanının yanına. Bakacaktı onun. Rüzgarda sağa sola sallanan saçlarına Hazreti Hamza'nın kana bulanmış sakalına dokunurken Nebi. Belli ki çok hüzünlüydü. Akşam Medine'de hüzün getiriyordu. Rüzgar vardı. Rüzgar öylesine sallıyordu ki Uhud'u. Nebi mahzundu. Duruyordu Nebi, bakıyordu. Mübarek dudaklarından bir cümle dökülüyordu. Ammi diyordu.
Sancak dikilmiş
cümle sahabe saf saf dizilmiş. Allah bir de yok ılık çekilmiş. Yanar yüreğim gülmez engari. Rabbimin emri böyle yazılmış. Yanar ciğerim.
Nebi yürüyordu, arkasından Hazreti Ömer yürüyordu, arkasından Sıddık duruyordu. Nebi her diz çöktüğünde sahabi diz çöküyordu. Kah bu sahabin yanında, kah ötekisinin yanında. Belli ki yürek hep Hamza'nın yanındaydı. Hamza tek başına bir rahmetti çünkü. Mahzundu Nebi de yürürken. Hayırların babası diyordu, cömert Hamza diyordu, verdiğine işaret ediyordu hep. Fakirlerin babası diyordu, yoksulların babası diyordu, mazlumların sığınağı olan Hamza diyordu. Belli ki Hüzün Nebi'nin mübarek yüreğini öyle bir kavramıştı ki, sonra gidiyordu, kim var diyordu, kim var. Diyorlardı ya Resulallah, Ebu Dahdah şurada diyorlardı. Şu hurma ağaçlarını satın alıp hurmayı Allah için bağışlayan Ebu Dahdah. Gidiyordu Ebu Dahdah'ın yanına. Hamzasız kalmış Nebi, Mus'afsız kalmış Nebi. Hani sonraları diyecekti ki, bir cengin sırasında Hazreti Ali Amr bin Abdülhudiç karşısında kılıcını çekerken, kendisinden 5 kat büyük olan bir savaşçının karşısında kılıcını çekerken Hazreti Ali, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi gönderdiğinde o güzelin gözlerini semaya dikecekti. Duaların merkezi nere? Diyecekti, Rabbim Uhud'da Hamza'yı aldım benden. Burada Ali'yi alma diyecekti. Hamza'yı aldım, Ali'yi alma. Nebi hüznünü yaşamak, Nebi'yi hissetmek. Ne kadar büyüksün ya Resulallah. Ne kadar büyüksün. Ne kadar azimsin ey Nebi.
Ya ben yüreğim gülmezem gayret. Kan gitmiş aslan toprağa düşmüş. Ya ben
Ebu Dahdah burada ya Nebi diyorlardı. Resulullah yanaşıyordu oraya doğru. hüzün gölge gibiydi. Sanki Uhud'da meleklerin hüznü dolaşıyordu. Ebu Dahdah'ın başına geliyordu. Aleyhissalatü vesselam onun da gölgesi olurken bir müddet için Nebi Aleyhissalatü vesselam bir nebze duruyordu da bir öyle şöyle bir bakıyordu Ebu Dahdah'a, sonra büzülmüş dudaklarında, acıyla kıvrılmış dudaklarında, Nebi Aleyhissalatü vesselamın kan izleri olan dudaklarında hafif bir tebessüm işareti görülüyordu. Ayrılırken Ebu Dahdah'ın başında onu da getirin, getirin şehitlerin yanına uzatın derken, sonra şöyle buyuruyordu: Kem min askın mudellali Ebi Dahdah. Cennetten gelen nice dalların Ebu Dahdah'ı gölgelediğini gördüm. Allah için ağaç satın aldı ya, hani verdi ya, Allah için, Allah da ona verdi, hem de daha gömülmeden, hem de daha cesedi kalkmadan, hem de daha Uhud'da sere serpe uzanmışken, ne kadar azimdiniz, kararmış yüreklere bir rahmet gibi geliyordunuz. Selam size rahmet getirenler, şefkat getirenler, dünyanın şeytanlarının dizlerini koparanlar, selam size insanlığın önderi olanlar.
Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında, Resulullah'ın huzurunda. Açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında.
Yollarında güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun.
Nafi anlatıyor ki İbni Ömer'den, Nafi ve İbni Ömer tarihiyle gelen senet, hadislerinin bir kısmına göre en güçlü senettir. Zincir itibariyle teknik olarak söylüyorum. Nafi diyor ki, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Nafi diyor ki Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anhuma, bir defa Medine-i Münevvere'den dışarı gidiyordu. Yanında hizmetçileri de vardı. Yemek vakti gelmişti. Hizmetçiler sofrayı kuruyorlardı. Yemek için oturuyorlardı hepsi. Derken bir çoban geçiyordu oradan. Onlara selam veriyordu. Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer ona gel yemek yese. Adam diyordu ki, koyunları güden çoban diyordu ki, ene saim, ben oruçluyum diyordu. Hazreti Ömer'in oğlu diyordu ki, bu kavurucu sıcakta mı? şu kadar ağır bir rüzgar esiyor, yakan bir rüzgar. Sen sahrada oruç tutuyorsun. Çocuk, çoban diyordu ki, ben Allah'ın katındaki güzel günlere hazırlanıyordum. Yani eyyam-ı haliyeyi kazanıyordum ki, El-Hakka suresindeki 24. ayete işaret ediyordum. Ayetin mali şuydu, o gün cennetliklere şöyle denilecek, denilir. Geçmişteki günlerde haliye, İstediğiniz iyi amellerin mükafatı olarak afiyetle yiyin için. Susuyordu Hazreti Ömer'in oğlu, büyük muhaddis, büyük fakih. Sonra şöyle diyordu, onu denemek için, senden bir koyun alabilir miyiz? Fiyatı söyle ve sana verelim. Keseceğiz onu, sana da ondan et vereceğiz. İftarda yersin. Çoban diyordu ki, koyunlar benim değil efendimin, ben bir köleyim, onlar efendimindir. Hazreti Ömer'in oğlu onu denemeye devam ediyordu. Efendin nereden bilecek diyordu. Efendin sana sorduğunda efendine dersin ki onları, dersin ki onları kurt yedi dersin diyordu. Efendinin farkına varamaz, bilemez. Çoban duruyordu. Tanımıyordu tabii kimle konuştuğunu. Niye söylendiğini de bilmiyordu çoban. Duruyordu. Parmaklarını göğe gösteriyordu. Eynallah! Allah nerede öyle hissediyordu. Yani Allah görüyor demek istiyordu. Allah mekandan münezzehtir tabii. O çobanın işareti işte. Çoban öyle biliyor, öyle gösteriyor. Eynallah öyleyiz. Hani o nerede, onu ne yapayım ben? O görmüyor mu? O görüyorken ben nasıl kurt yedi derim? İbni Ömer susuyordu. Susuyordu da. Bazen sevinerek derdi ki Hazreti Ömer'in oğlu, eynallah, eynallah. Çoban diyor ki, eynallah, Allah görmüyor mu hani, onu ne yapacaksın? Sonra şehre dönünce köleyi arıyordu. Köleyi buluyordu. Efendisine diyordu ki, bana bu köleyi ve güttüğü koyunları satar mısın? Satın alıyordu da hürriyetine kavuşturuyordu, bütün koyunları köleye hibe ediyordu. Ve büyüklerden bir büyük, Esma bin Harice öyle diyordu. Abdullah bin Melik Hazreti Esma'ya soruyordu. Bintül Harice'ye Diyordu ki senin bazı güzel adetlerin bize ulaştı. Bana söyler misin ne yaparsın? Diyordu ki başkalarından farkım yok ki. Israr ediyordu Abdullah İbni Melik. Kadı Hazreti Esma şöyle diyordu. Ben üç şeye önem veririm. Karşımda oturan birine doğru hiç ayağımı uzatmadım. Kim olursa olsun, fakir zengin, çocuk büyük. Bir ihtiyaç sahibi benden bir şey istediği zaman, ben onu verirken ona hiç onu çok görmedim. Ne verdimse onu daima küçümsemişimdir. Ve yemek pişirip insanları çağırırım. Onların benim üzerimdeki hakkı bana göre benim onların üzerindeki hakkımdan daha çoktur. Hep öyle düşünürüm. İnce düşünenler kazanıyorlardı. Basit düşünenler kaybediyorlardı. Küçük bir dünya, basit bir servet. Tükenecek bir hazine. Öte tarafta ise sonsuz, namütenahi bir rahmet. Sizce kim kazandı? Allah için gidenler kazanmadılar mı? Sizce kim kaybetti? Rahman'ın yolundan çıkanlar, yoldan ayrılanlar kaybetmediler mi? Kaybettiler. Veil olsun yanlış hesap edenlere. Veil olsun hesaplarını yanlış üzerine kuranlara. Selam olsun bilenlere, selam olsun mekan aşağı bilenlere, selam olsun Rabb'a yakın olan, mukarin olanlara ve doğrusu bir sevda ile sevdalanmış olanlara. Sevgililer sevgilisini bir rahmet, bir mağfiret, bir şefkat gibi, bir tutku gibi Nebi'yi sevenlere. Eteytu bâbekel ulyâ derken, senin yüce kapına geldim. Senin merkadının önünde başımı eğdim. Öyle bir sığındım ki Rabbıma iltica ederken. Öyle bir kalbi rabıta kurdum ki seninle ey Nebi. Sanki bütün üveysiler bir anda gözümün önünden geçiyorlardı. Her birinin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a olan aşkı tebellür ediyordu. Sanki Ravza-i Mutahara öyle büyüyordu. Bütün bir kainatı ihata edecek bir hale geliyordu. Gök kubbenin tümü sanki Ravza-i Mutahara oluyordu. Onun için bilen bağırıyordu. Mevlana cami oluyordu bazen. Bazen Mevlana oluyordu. Bazen kutbu oluyordu. Bazen kutbul aktab oluyordu. Bazen belki bir gavus oluyordu, bağırıyordu. Senin kapındaki bir kıtmir olmak diyordu. Nerede olmak? Nerede olanları oldurmak, uzak kalmak. Selam Nebiye, selam. Selam Nebiye.